Refik Halit Karay, Boz Eşek. Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda ihtiyar bir adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek de başıboş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca varıp bakalım dedi. Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltiklerden kalkan kokulu ağır bir duman yayılıyor, gövdeleri yarılmış, yanmış, 5-10 yaşlı cansız söğüt arkasında güneş, bulanık bir ışık uzatarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu aydınlık parçalar kül renkli rutubetli ova ortasında bulutlu bir göğün yarıklarına benziyor, yavaş yavaş bulanıyor, sönüyor, örtülüyordu. Üç köylü engebeli uçurumlu bir patikadan ağır ağır biri biri arkasından çıkıyorlardı. İçlerinden biri sakallı at gibi kötü kötü öksürüyordu. Önce boz eşeği gördüler. Fundaların ortasında tozlu topraklı bir yer bulmuş, galiba birçok tepinmiş, yatmış, oynamış, şimdi batan güneşi kayıtsızca seyrediyordu. Hoca, hadi neredesin yolcu diye seslendi. Ötede arkasını kuru bir ahlata dayamış, ihtiyar güçsüz bir adam sık sık soluyor, gelenlere donuk gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. Nen var ne oldu dayı sorularına sesten çok nefesi, soluğa benzeyen üfürüklü bir hırıltıyla anlaşılamayan karşılıklar veriyordu. Köylüler ölüyor sanarak çömelmişler bekleşiyorlardı. Fakat hasta iyileşiyor, canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, düşkün kılıklı bir ihtiyardı. Sert kır bir sakalın örttüğü yüzünün meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş buruşukluklar kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık şiş kapakların altında beyaza yakın açık mavi ufacık gözleri vardı ki insana bir çocuk bakışıyla dimdik bakıyordu. Yavaş yavaş bu yüze bir renk, bu gözlere bir parlaklık geliyordu. Aynı durumda sırtı ahlata dayanmış, ölgün sesiyle bir şeyler söylüyor, galiba uzaklardan geldiğini, uzaklara gideceğini anlatıyordu. Hüsmen Hoca'nın odaya götürün yatsın teklif üzerine yardım edip eşeğe bindirdiler. İki taraftan tutarak düşmesine meydan vermiyorlar, taşlar topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. Güneş gitmiş, arkalarındaki sular parlamaz olmuştu. Etrafı kapatan dik sivri dağlar, duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı. Köy kayaların kat kat gölgelerine gömülü, ne penceresinde bir ışık ne yollarında bir ses karanlıkta bekliyordu. Gelenlerin gürültüsü üzerine kapılardan tek tük yüzler uzandı. Ahırlarda inekler böğürdü. Hüsmen bağırıyor, neredesiniz be, hele çıkın konuk geldi diye haber veriyordu. Şimdi ellerindeki yanar çıralarla her taraftan beyaz bez donlu birçok insan çıkıyor, duman ışıktan bir çevre içinde karanlık köşelere aydınlıklar dağıtarak, gübre yığınlarında menevişler koşturarak şaşkın şaşkın konuk odasına geliyorlardı. Burası en yakın kasabaya 2 gün uzaktı, Anadolu'nun çıplak, yolsuz, yıkık bir köyüydü. Bir vilayetten ötekine geçen arabasız yolcular bazen havalar çok kurak gidip Kızılırmak geçit verirse şoseyi bırakırlar ve kestirmeden bu köye uğrayarak 2 günlük yol kazanırlardı. İşte senede bu vesileyle 5-10 kişi, 5-10 düşkün böyle dokunaklı bir saatte yorgun argın gelir kapıları vururdu. O zaman Muhtar Hüsmen köylülerden ikram kimin sırası ise ona haber gönderir, kendisi de ocağında yaz kış sönmemecesine çıra kütükleri alevlenen konuk odasına yolcuyu yerleştirirdi. Köy dünya durumunu bu gelip geçici, cahil insanların getirdikleri yalan yanlış haberlerle öğrenirdi. Hasta rahatlamıştı. Göğüs diyordu. Böyle ikide bir tutar. Köylülerden biri ocağın çengeline bir bakraç asmıştı. Çıraların alevi vurmuş, içindeki bir sabun köpüğü gibi renk renk kabarıyordu. İndiler, ihtiyara bir tas verdiler. Üfür üfüre zevkli içiyordu. Süt henüz bitmişti ki inatçı bir hıçkırık tuttu. Bütün vücudunu sarsıyor, o her sarsıntıda bir elhamdülillah diyordu. Köylüler tam karşısına bağdaş kurmuşlar, konuşmaya fırsat arayarak sabırsızca bekliyorlardı. Gençler kapı önünde ayakta dizilmişler, uyku isteyen gözleri küçülmüş, bu sessiz, hastalıklı konuktan bir şey anlamıyorlardı. Hıçkırık kesilmiyor, tersine sıklaşıyor, sertleşiyordu. Hasta bir aralık elleriyle gelin yaklaşın diye işaret etti. Hüsmen önde, öbür ihtiyarlar arkada etrafını aldılar. Gençler merak içinde fakat yaklaşmaya cesaret edemeyerek kapıda duruyorlardı. Herhalde yolcu zorlukla bir iş anlatıyordu. Belki de vasiyet ediyordu. Hüsmen'in ikide bir de merak etme, gönlünü ferah tut, biz bakarız dediğini duyuyordu. Birden ihtiyarlar yere mindere eğildiler. Sonra sessiz kaldılar. Hüsmen, hakka kavuştu diye mırıldandı. Ocakta kütüklerden biri çarpıldı. Keskin bir aydınlıkta ölünün yüzünü parlattı, söndü. Dışarıda bir inek uzun uzun böğürüyordu. Yolcu son isteğini anlatmaya vakit bulmuştu. Kemerinde dizili 8 altın ile altındaki eşeği Mekke'ye vakfediyordu. Mezarlıktan dönen köylüler ellerindeki kalan bu liralarla merkebi ne yapacaklarını, bu emri yerine nasıl getireceklerini kestiremiyorlar, asmanın altında birleşip söyleşiyorlardı. Sonunda bir kez kazaya varıp kadıya danışmaya karar verdiler. Hafta içinde Hüsmen eşeği yanına alıp yola çıkacaktı. Hayvan bir önem kazanmıştı. Önüne bol yem dökülüyor, mısır sapları yığılıyordu. Bu dinsel bir ödev gibi sızıltısı, saygıyla, saati saatine yapılıyordu. Köylüler sık sık hatırlatıyorlar, bozeşek suya götürüldü mü, arpası döküldü mü diye birbirinden soruyorlardı. Bir sabah Hüsmen Hoca'yı alacakaranlıkta hep birden değirmenin önüne kadar götürdüler, selametlediler. Bozeşek, hocanın merkebine bağlı kuyruğunu oynatarak rahat, yüksüz arkada gidiyor, yeni doğan sırma telli bir güneş palanının soluk keçesini kadife gibi parlatıyordu. Bu ne uzun ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başaklarıyla arklar boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak düz bir toprak, iki gün hiçbir köye, hiçbir değirmeni, hatta iki cılız söğüdün gölgelediği bir su başına bile uğramadan ıssız, kavruk sürüp gidiyordu. Sonra dik kayalı bir yokuş, korkunç bir boğaz açılıyor, tepesine yaklaştıkça serin bir rüzgarla beraber hoş bir manzaraya başlıyordu. Kısa bir kılıç sırtı gibi parlayan ince bir dere, ayvalıklar, elmalıklar ortasında yemyeşil, sulak ve bereketli göze gülüyordu. Telgraf direklerinin sıralandığı beyaz, düzgün bir şose kıvrıla kıvrıla dönerek dağlara tırmanıyordu. Hüsmen, handa geçirdiği gecenin sabahı erkenden hükümete yollandı. Mini mini kasabanın balkonlu, kuleli gazinoya benzeyen kocaman bir konağı vardı. Ama tamamlanamamıştı. Sıvanamayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumrulara yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasız tahta örtülerle bekliyordu. Kenarda battal bir kireç ocağı, biraz ötesinde işçilerin çalıştığı zamandan kalma bir sundurma, bugün de öyle öylece duruyordu. Bina çoktan yıkıntılaşmıştı. Ceketsiz, kalpaksız bir jandarma çavuşu ne istediğini sordu. Hoca ta baştan, ırmaktan su taşıyan çocukların gelip nasıl haber verdiklerinden tutturarak anlatıyordu. Hikayesi daha yarıyı bulmadan karşısındaki uzaklaşmış, derede yüzen ördeklere ekmek atıyor, köşede çardağın altında nargilesini öpürteten bir sarıklıya ''Ne o hacı efendi, sabah keyfi mi?'' diye sesleniyordu. Kadının izinle İstanbul'a gittiğini öğrenen Hüsmen, bir defada kaymakama işini anlatmak istedi. Kunduralarını kapıda çıkarıp parmaklarını meydanda bırakan yırtık çoraplı ayaklarıyla çekine çekine elleri karnında yürüdü, hikayeye başladı. Kaymakam arkasında çividi dalgalanmış bir keten ceket, bıyıkları boyalı, dişsiz, hım hım bir adamdı. İşin tamamını dinlemek dayanısı göstermeden çağırın çavuşu diye seslendi. 5 gündür Hüsmen Hoca önüne gelen adama derdini anlatarak kasabada dolaşıyordu. Jandarma çavuşu ne merkebi alıyor ne de kendisini bırakıyordu. Sonunda durumunu acıyan biri çıktı. Gitsin 2 hafta sonra gelir, işi kadıya bırakalım dedi, kandırdı. Aslında buranın kadısı ünlüydü. Kabak kadı derlerdi. Her işi yoluna kor, her kördüğümü çözerdi. Arkasına turuncu bir maşlak giyerek, kırmızı şemsiyesiyle çarşıdan bir geçişi kocaman gövdesini tutarak olur olmaz şeylere bir gülüşü vardı ki halk bayılırdı. Aynı yollardan, aynı durumda boz eşek terkiye bağlı döndüler. Hüsmen Hoca'nın iyi beslenmesi gereken eşeğin boğazını orada, katığın ve arpanın pahalı olduğu kazada hayli masraf edilmişti. Meclis kuran köylüler bunu, kutsal yere bağlı bakmak borcumuz diye çok görmediler. Hüsmen de yorgunluğundan sızlanmıyor, halk uğruna çalışmak ona yol sıkıntılarını unutturuyordu. Ama 2. seferin haftasında gene merkep arkasında dönmeye mecbur oldu. Kadı henüz gelmemişti. Jandarma çavuşu hocaya çıkışmış. Hödük herif, acelen ne demişti. Köylüler vakfedilmiş bir hayvanın işe kullanılıp kullanılmayacağında kuşku duyuyor, boz eşeğe ilişmiyorlardı. 3. yolculuğun dönüşü gene öyle eşek arkada oldu. Uzaktan keskin gözüyle biri boz eşeğin geri geldiğini görmüş, köye yaymıştı. Halk şimdi şaşırmış, merakla bekliyordu. Hüsmen daha inmeden kaygısız bir sesle ''Ne ettik be, şahit götürecektik'' diye bir solukta olayı anlattı. Sahi nasıl düşünmemişlerdi? Zarar yok, merkebi kadı kabul edecek, belgesini düzenleyecekti ya, haftaya 3 kişi giderler, gerekirse yemin de ederlerdi. Boz eşek ara sıra yaptığı yüksüz seyahatlere karşı önüne dökülen bol yemden yiye yiye semiriyor, suya götürülürken kancıkların üzerine koşuyor, hırçınlaşıyordu. Böyle 2,5 ay geçmişti. Artık son sefer hazırlandı. Değirmenin önünde yolcu edilirken yeni doğan güneş bu küçük topluluğun kaldırdığı tozları parlatıyor, yaldızlı bir bulut içinde yokuşa tırmanan köylüler geride kalanlara sanki yükseliyor, göklere kalkıyor gibi görünüyordu. Boz eşek bir daha dönmedi. Köy halkı yapılan belgelere, basılan mühürlere bakarak merkebin ikramlar göre göre yavaş yavaş yüksüz ve sıkıntısız ta Hicaz'a kadar gideceğini, orada zemzem taşıyacağını inanmışlardı. Hatta Hüsmen bir gece rüyasında eşeğin palanını yeşil bir kadifeyle kaplı görmüş, inancı pekleşmişti. Aslında hepsi görevlerini yapmaktan doğan bir sevinçle sık sık eşeğin sözünü ediyorlar, kancıklara saldırdığını unutmuş görünerek ahırda kendi kendine kalınca iki tarafa başını sallayıp Tanrı'ya dua ettiğini anlatıyorlar, birbirlerini kandırıyorlardı. Fakat olayın yılında kasabaya pirincini satmaya giden Hüsmen Hoca aptallaşmış gibi dönmüştü. Pazar yerinin tam kalabalık zamanında uzaktan bir "savulun değmesin" bağırışı duyulmuş, halk ikiye ayrılmış ve kabak kadı altında boz eşek, arkasında bilinen turuncu maşla, dipnot, bir çeşit cübbe, üstlük, iri gövdesini sarsan bir hızla yöresine selamlar dağıtarak geçip gitmişti.